Ayrım 41. Epilog. Nisan ayının sonunda Doğu Anadolu'da yükseklerdeki karlar erimeye başlar ve Torosların en tepesine, Nemrut Dağı'na kadar ulaşmayı sağlayan yol açılır. Turistik geziler henüz başlamamıştır ve sit alanı ıssızlığını hala korumaktadır. Her görevin sonunda adam taştan tanrıların yanına gitmek için hep bu zamanı bekliyordu. Bir önceki gün 26 Nisan'da İstanbul'dan uçağa binmiş ve öğleden sonra Adana'ya inmişti. Birkaç saat havalimanının yakınındaki bir otelde dinlendikten sonra kiraladığı bir arabayla gece yarısı yola çıkmıştı. Şimdi doğuya doğru Adıyaman yönünde yol alıyordu. Yaklaşık 400 kilometrelik bir yolu vardı. Çevresinde geniş otlaklar, uçsuz bucaksız ovalar uzanıyordu. Karanlıkta hafif hafif kımıldayan yumuşak dalgalardı sanki. Bu dalgalanmalar saflığın, duruluğun ilk evresi, ilk aşamasıydı. Gençliğinde eski Türkçe olarak yazdığı bir şiirin ilk mısrası geldi aklına. Yeşil denizlerde dolaştım. Saat 6.30'da Gaziantep'i geçtikten sonra manzara değişti. Şafak sökmeye, Toroslar görünmeye başlamıştı. Yeşilin farklı tonlarındaki tarlalar yerini taşlı, çorak bir araziye bırakıyordu. Kızıl renkli çıplak tepeler, sarp kayalar yükseliyordu. Uzaktan kurumuş ay çiçeklerini andıran kraterler gözüküyordu. Bu manzara karşısında sıradan bir yolcu daima bir korkuya kapılır, nedensiz bir tedirginlik duyardı. Ama o, tam tersine şafağın mavisinden çok daha güçlü, çok daha gerçekçi olan bu toprak rengi ve sarı tonlarını seviyordu. Orada kendi izlerini buluyordu. Bir demirci gibi onun bedenine şekil veren bu çoraklıktı. Saflığın, duruluğun ikinci aşamasıydı bu. Şiirin devamını hatırladı. Yeşil denizlerde dolaştım. Taş duvarları, karanlık göz çukurlarını kucakladım. Adıyaman'da durduğunda güneş yeni yeni kendini hissettirmeye başlamıştı. Şehirdeki benzin istasyonunda görevli ön camı temizlerken o depoyu doldurdu. Dağın yamaçlarına serpiştirilmiş bronz tonlarındaki evleri uzun uzun seyretti. Ana cadde üzerinde yer alan matak depolarını, işlenmek, konserve edilmek, sonra da ihraç edilmek için stoklanmış tonlarca meyvanın bulunduğu kendi depolarını gördü. Ama en ufak bir gurur duymadı. Bu tür sıradan tutkuları hiç olmamıştı. Buna karşılık dağa bu kadar yakın olmak, terasların yakınlarında bir yerde olması onu heyecanlandırıyordu. 5 kilometre sonra ana yoldan ayrıldı. Artık ne asfalt ne de yol tabelası vardı. Bulutlara kadar yılan kavi bir biçimde uzanan, dağın içine uyulmuş bir patikadaydı. Artık doğduğu topraklara ulaşmıştı. Erguvan kırmızısı küçük tepeler, dikenli bitkiler, gri siyah koyunlara rastlıyordu yol boyunca. Kendi köyünü geçti. Başörtülü kadınlarla karşılaştı. Yüzleri bakır rengi kadınlarla. Annesi gibi geleneklerine ve dinine gönülden bağlı kaya gibi sert ancak ürkek ve çekingen kadınlarla. Belki bu kadınların arasında kendi ailesinden kadınlar da vardı. Biraz daha yukarıda kepeneklerinin içine büzülmüş çobanlara rastladı. 25 yıl önce onların yerinde kendisinin oturduğunu düşündü. Palto yerine giydiği kalın yünden örülmüş kazağını hatırladı. Kolları çok uzundu ama her geçen sene geliştikçe kazağın kolları biraz daha kısalıyordu. Bu kazak onun takvimiydi bir anlamda. Heyecandan parmak uçlarına kadar titriyordu. Babasının darbelerinden korumaya çalıştığı dazlak kafası geliyordu aklına. Koyunları otlatmadan dönerken büyük sepetlere doldurulmuş kuyru yemişleri okşar gibi elleyişini. Sonbaharda topladığı cevizlerin yeşil kabuklarının bütün kış boyunca avuçlarında bıraktığı lekeyi hatırlıyordu. Şimdi bir sis bulutunun içine giriyordu. Etrafındaki her şey beyaz, pamuksu ve nemli bir görünüm almıştı. Bulutların arasındaydı. Yol kenarında karlar vardı. Kum gibi parlak ve pembe renkli farklı bir kar. Yolun kalan son kısmını tırmanmadan önce lastiklerine zincir taktı, sonra yeniden yola devam etti. Yaklaşık bir saat kadar sarsılarak ilerledi. Kar yığınları gitgide daha parlak bir hal alıyordu. Saf ve duru yolun son aşamasıydı burası. Kar kaplı yamaçları okşadım. Pembe renkli kum gibi serpiştirilmiş. Kadın bedenleri gibi şişmiş. Sonunda büyük kayanın dibindeki park alanını gördü. Ama üzerinde yer alan ve bir sis örtüsüyle kaplı dağın zirvesi görülmüyordu. Arabadan çıktı ve hayranlıkla çevresine baktı. Karın sessizliği bir kristal blok gibi etrafa çökmüştü. Buz gibi soğuk havayı ciğerlerine teneffüs etti. Bulunduğu yerin yüksekliği 2000 metreden fazlaydı. Daha tırmanacak 300 metre vardı. Güç toplamak için iki çikolata yedi, sonra elleri cebinde yürümeye başladı. Mayıs ayına kadar kapalı olan bekçi kulübelerinin bulunduğu yeri geçti. Sonra kar tabakasının altından zorlukla görülen taşlardan oluşan yolu izlemeye başladı. Tırmanış gitgide zorlaşıyordu. Dik yamaca yaklaşmamak için biraz dolambaçlı bir yol izlemek zorundaydı. Yan yan ilerliyor, sol tarafındaki yamaçtan uzak duruyor, kayıp boşluğa uçmamak için büyük çaba harcıyordu. Ayaklarının altında karlar gıcırdıyordu. Soluk soluğa kalmıştı. Vücudunun güçten düştüğünü ama zihninin hala uyanık olduğunu hissediyordu. Birinci terasa ulaştı. Doğu tarafındakine ama fazla oyalanmadı. Buradaki heykeller çok aşınmıştı. Sadece soluklanacak kadar bir süre ateş sunağının üstünde durdu. Burası torosları 180 derecelik bir açıyla seyretme imkanı veren bronz yeşili taş bir platformdu. Güneş nihayet manzaraya şükran borcunu ödemeye başlamıştı. Vadinin dibinde kırmızı lekeler, sarı haleler ve zümrüt yeşili boğazlar uzanıyor, eski krallıklardan kalma harabelerle dolu ovalar görülüyordu. Güneş ışığı dağın kraterlerine vuruyor, beyaz titrek kar birikintilerini ağır ağır eritiyordu. Diğer taraftaki karlar sanki çoktan buharlaşmaya, milyarlarca küçük pul halinde tozlaşıp uçuşmaya başlamıştı. Öte yandan güneş bulutlarla oyun oynuyordu. Bir yüzdeki ifadeler gibi dağların tepeleri kah gölgeleniyor, kah ışıklanıyordu. Sözle anlatılamaz bir heyecan dalgası sardı tüm vücudunu. Bu toprakların kendi toprakları olduğunu ve kendisinin de bu güzelliğe, bu sonsuzluğa ait olduğunu biliyordu. Ufukta bir an dört nala ilerlemekte olan atalarının ordusunu görür gibi oldu. Anadolu'ya güç ve uygarlık getirmiş Türkleri. Biraz daha dikkatle baktığında onların ne insan ne de at olduğunu anladı. Sadece kurtlardı ufukta gördüğü. Gümüş renkli kurtlardan oluşan bir sürü topraktan yansıyan ışıkla karışıyordu. Kusursuz savaşçılar oluşturmak için ölümlülerle birleşmeye hazır çok güzel kurtlar. Yoluna devam etti, doğu yamacına doğru. Kar kimi yerlerde çok kalın, kimi yerlerde ise oldukça inceydi ama hep yumuşaktı. Dönüp arkasına baktı, kendi ayak izlerine doğru sanki sessizliğin içinde çözümlenmeyi bekleyen gizemli bir yazıydı bu izler. Sonunda taştan baş heykellerinin bulunduğu terasa ulaştı. 5 taneydi. Her biri 2 metre yüksekliğinde dev başlar. Başlangıçta bu başlar bir tümülüsün tepesindeki dev heykellerin üstündeydi. Ama çağlar boyunca yaşanan depremlerle hepsi devrilmişti. İnsanlar tarafından yerleştirilmişti tümü, sanki bir zamanlar omuzlarıyla dağa destek veren güçlü kuvvetli insanlar. Tam ortada hem eski Yunan hem de Pers, melez tanrıların arasında ölmek isteyen Komajen kralı 1. Antonios'un heykeli yer alıyordu. İki yanında tanrıların tanrısı, yıldırımdan ve ateşten oluşan Zeus Ahura Mazda ile boğaların kanlarında insanları kutsayan Apollon Mitra, başında başak ve meyveden oluşan taç bulunan krallığın bereket tanrıçası Tihe. Güçlerine rağmen bu yüzlerde dingin bir gençlik ifadesi vardı. İri, beyaz gözleri sanki hayallere dalıp gitmişti. Tapınağın bekçileri, aşınan üzerleri karla örtülmüş hayvanlar kralı aslanla göklerin hakimi kartal da bu hoşgörü dolu kortejdeki yerlerini almıştı. Henüz vakti gelmemişti. Sis hala çok yoğundu beklediği olayın gerçekleşmesi için. Atkısını biraz daha sıktı ve bu anıt mezarı inşa eden hükümdarı düşünmeye başladı. 1. Antonios. Hükümdarlık dönemi o kadar müreffeh olmuştu ki kendini çok şanslı addetti. Hatta bir tanrı olduğunu iddia ederek kendini bu kutsal dağın tepesine gömdürttü. İsmail Kutsi, o da kendini bir tanrı olarak görüyor, insanların yaşamasının ve ölmesinin kendi elinde olduğuna inanıyordu. Ama en önemli şeyi unutmuştu. Sadece dava için bir araç, Turan'a giden yolda bir halkaydı. Tüm bunları göz ardı ederek hem kendisine hem de kurtlara ihanet etmişti. Bir zamanlar savunduğu ilkeleri hiçe saymıştı. Yozlaşmış, güçsüz bir adam olup çıkmıştı. İşte bu yüzden Sema onu öldürebilmişti. Sema. Dudakları acıyla kavruldu. Onu ortadan kaldırmayı başarmış ama yine de zafer kazanamamıştı. Tüm bu av bir başarısızlıktan başka bir şey değildi. Kurbanını atalarının kurallarına uygun olarak onlara sunmak ancak onurunu kurtarabilirdi. Onun kalbini Nemrut Dağı'nın taş tanrılarına adamıştı. Bu tanrıları onların yüz hatlarını kurbanlarının suratlarına yontarak saygı göstermişti hep onlara. Sis dağılıyordu. Karın üzerine diz çöktü ve bekledi. Birkaç saniye içinde sis kalkacak ve son bir kez dev başları sarmalayacak, kendi hafifliğiyle onları alıp götürecek, hareketliliğiyle onları cezbedecek, onlara hayat verecekti. Yüzler netliğini, çizgilerini kaybedecek, sonra da karın üzerinde dalgalanmaya başlayacaktı. Bu durumda bir ormanı düşünmemek imkansızdı. Onları ilerlerken görmemek imkansızdı. İlk heykel Antios, sonra Tihe ve ardından da diğer ölümsüzler, buzdan yükselen buharla sarmalanan, okşanan ve dumana boğulan heykeller. Sonunda dudakları aralanacak ve sözcükler dökülecekti. Çocukken sık sık bu mucizeye tanık olmuştu. Onların mırıldanmalarını hep duymuş, onların konuştukları dili daima anlamıştı. Burada, bu dağın eteklerinde doğmamış olanlar için anlaşılmaz tuhaf bir şeydi bu. Gözlerini kapattı. Dev heykellerin ona bağışlayıcılığını bahşetmesi için dua ediyordu. Ayrıca tanrılardan bir yanıt da bekliyordu. Onun geleceğini belirleyecek sözler arasından gelecek sözcükler. Bu taştan akıl hocaları ona bugün bir şeyler fısıldayacak mıydı? Kımılda! Adam bir anda donup kaldı. Önce bunun bir halüsinasyon olduğunu sandı ama şakağında bir silahın namlusunun soğukluğunu hissetti. Ses Fransızca olarak yineledi. Kımılda! Bir kadın sesiydi. Kafasını çevirdi ve üzerinde bir parkayla siyah renkli dar bir pantolon bulunan uzun boylu bir silüet gördü. Siyah saçları beresinin altından omuzlarına dökülüyordu. Şaşırmıştı. Bu kadın onu buraya kadar nasıl izlemiş olabilirdi? Kimsin sen? Diye sordu Fransızca olarak. Adımın bir önemi yok. Seni kim yolladı? Sema. Sema öldü. Kendi hac yerinin mahremiyetine bu şekilde tecavüz edilmesini kabullenemiyordu. Kadın devam etti. Ben Paris'te hep onun yanında olan kadınım. Polisten kaçmasını, belleğine yeniden kavuşmasını, sizinle hesaplaşması için Türkiye'ye gelmesini sağlayan kadın. Adam kafasını salladı. Evet, en baştan beri bu hikayede eksik bir halka vardı. Sema bu kadar uzun süre kaçamazdı. Yardım almış olmalıydı. Dilinin ucuna gelen bir soruyu sormaktan çekinmedi. Uyuşturucu, o nerede? Bir mezarlıkta. Ölülerin küllerinin konduğu urnaların içinde. Gri tozların arasında bir miktar beyaz toz. Adam yeniden kafasını salladı. Sema'nın alaycı tavırlarını gayet iyi biliyordu. Hep bir oyun gibi bakmıştı. Beni nasıl buldun? Sema bana bir mektup yazmıştı. Orada her şeyi anlatmış. Kökenini, eğitimini, uzmanlık alanını, bana eski dostlarının yani bugünkü düşmanlarının adlarını da vermiş. Kadının konuşmasındaki farklı vurgu son heceleri söyleyişindeki tuhaflık dikkatini çekti. Bir an heykellerin beyaz gözlerine baktı. Henüz uyanmamışlardı. Neden bu işe karıştın? Diye sordu. Hikaye sona erdi, senin için de. Çok geç geldim. Bu doğru. Ama hala Sema için yapacak şeyler var. Ne? Senin korkunç emellerine engel olmak. Adam gülümsedi ve kendine çevrilmiş namluya rağmen ona arzulu gözlerle baktı. Çok esmer, çok güzel, uzun boylu bir kadındı. Solgun, hafif çökmüş yüzünde kırışıklıklar vardı ama bu izler güzelliğini azaltmak yerine onu daha çekici kılıyordu. Bu görüntü karşısında nefesi kesilir gibi oldu. Konuşan yeniden kadın oldu. Üç kadının öldürülmesiyle ilgili olarak Paris gazetelerinde çıkan yazıları okudum. Senin bu kadınların yüzlerinde ve bedenlerinde açtığın yaraları inceledim. Ben psikiyatrım. Senin bu takıntıların kadınlara olan öfken hakkında çok karmaşık tıbbi terimler söyleyebilirim. Ama neye faydası olur ki? Adam kadının onu öldürmeye geldiğini anlamıştı. Sırf onu öldürmek için buraya kadar izini sürmüştü. Bir kadının elinden ölmek. İşte bu imkansızdı. Bütün dikkatini taş kafalarda yoğunlaştırdı. Güneş ışıkları yakında onlara hayat verecekti. Bu taş devler ona nasıl davranması gerektiğini fısıldayacak mıydı? Ve beni buraya kadar izledin. Öyle mi? Diye sordu zaman kazanmak için. İstanbul'da şirketinin merkezini bulmakta zorlanmadım. Er veya geç buraya geleceğini biliyordum. Hakkında çıkartılan tutuklama tezkeresine ve içinde bulunduğun duruma rağmen. Korumalarınla çevrili bir halde ortaya çıktığında artık seni gözden kaçıramazdım. Günlerce seni izledim, gözlemledim ve sana yaklaşmak için en ufak bir şansım olmadığını anladım ve seni beklemediğim bir anda yakalamak için de... Sözlerindeki tuhaf kararlılık dikkati çekiyordu. Demek onun için bu kadar önemliydi. Kadına bir kere daha baktı. Nefesinden çıkan buharın arasından başka bir ayrıntı dikkatini çekti. Soğuktan hafifçe morarmış kıpkırmızı dudakları. Birden bu renk kadınlara olan öfkesini daha da şiddetlendirdi. Diğerleri gibi o da bir fahişeydi. Kendinden emin, günaha eğilimli bir kadın. Ama bir gün mucize gerçekleşti, diye devam etti kadın. Bir sabah saklandığın yerden çıktın, yalnızdın, havalimanına gittin. Senin yaptığını yapmaktan, Adana için bilet almaktan başka çarem yoktu. Yasa dışı laboratuvarlarını veya bir eğitim kampını ziyarete gittiğini düşünüyordum. Ama neden yalnız gidiyordun? Ailen aklıma geldi ama bu senin tarzın değildi. Senin tek bir ailen vardı, o da bir kurt sürüsüydü. Öyleyse nereye gidiyordun? Sema mektubunda seni doğudan, Adıyaman bölgesinden gelmiş, takıntı derecesinde arkeolojiyle ilgilenen bir avcı olarak tanımlıyordu. Uçuş saatini beklerken bazı haritalar ve gizli rehberleri satın aldım. Nemrut Dağı, sit alanını ve heykelleri gördüm. Heykellerin yüzlerindeki çatlaklar, kırıklar bana parçalanmış ve doğranmış yüzleri hatırlattı. Bu heykellerin sana model oluşturduğunu anladım. Çılgınlığını hayata geçirmeyi sağlayan bir model. Bu ulaşılması güç tapınağı kendini toparlamaya gidiyordun. Deliliğinle yüz yüze gelmeye. Adam sakinleşmişti. Evet, her geçen dakika bu kadının azmine hayran oluyordu. Onu kendi toprağında takip etmeyi başarmıştı. Hac bölgesine kadar gelmiş, onu faka bastırmıştı. Belki de onu öldürmeye layık tek insandı. Yeniden heykellere baktı. Şimdi beyazlıkları güneşin altında parlıyordu. Ona hiç bu kadar güçlü, aynı zamanda da uzak görünmemişlerdi. Suskunlukları bir onaylamaydı. Kaybetmişti. Artık onlara layık değildi. Derin bir nefes aldı ve başıyla heykellere işaret etti. Bu mekanın gücünü hissediyor musun? Hala dizlerinin üstündeydi. Yerden bir avuç kar aldı ve elinde ufaladı. Buradan birkaç kilometre uzakta vadide doğdum. O dönemde bu bölgede tek bir turist bile yoktu. Bu terasa yalnız kalmak için gelirdim. Bu heykellerin dibinde güç ve ateş hayalleri kurardım. Kan ve cinayetti. Gülümsedi. Büyük Türk İmparatorluğu'nun yeniden kurulması için çalışıyoruz. Irkımızın doğudaki üstünlüğü için mücadele veriyoruz. Çok yakında Orta Asya'daki sınırlar yok olacak. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz ve aynı kökten geliyoruz. Hepimiz Asena'nın, dişi kurtun soyundanız. Çılgınlığını bir mitosla besliyorsun. Bir mitos, efsaneye dönüşmüş bir gerçektir. Bir efsane de gerçeğe dönüşebilir. Kurtlar geri döndü. Kurtlar, Türk halkını kurtaracaktır. Sen bir katilden başka bir şey değilsin. İnsanların hayatına değer vermeyen bir cani. Güneşe rağmen adam kendini soğuktan uyuşmuş, felç olmuş gibi hissediyordu. Sol tarafını rüzgarın etkisiyle havalanan karların olduğu yeri gösterdi. Eskiden diğer terasta savaşçılar Apollon Mitra adına boğa kanıyla kutsanırlarmış. Sizin vaftiziniz, yani Hristiyanların vaftizi bu geleneğe dayanır. Doğru yolu gösteren kandır. Kadın serbest eliyle gözlerinin önüne düşen saçlarını çekti. Soğuk gittikçe artıyordu ama bu coğrafyanın görkemi de her an biraz daha gözler önüne seriliyordu. Tabancanın horozunu kaldırdı. Evet, seni artık neşelendirmenin zamanı geldi çünkü birazdan kan akacak. Bekle. Adam hala onun bu cesaretinin, bu sebatının nedenini anlamıyordu. Kimse böyle bir tehlikeyi göze alamaz, özellikle de birkaç gün önce tanıştığı bir kadın için. Sema senin için ne ifade ediyordu? Bir an tereddüt etti. Sonra başını hafifçe yana eğdi. Bir dost. Gerçek bir dost. Söylediği bu kelimeler kadını gülümsetti. Tapınağın alçak kabartmaları üzerinde beliren ve bütün gerçekleri doğrulayan kırmızı içten bir gülümseme. Belki de o, sadece o burada gerçekten kaderini oynuyordu. En azından ondan başkası oynamıyordu. Bu eski freksler içinde her ikisi de doğru yerini bulmuştu. Adam bütün dikkatini bu parlak ve kusursuz dudaklara vermişti. Annesinin parlak rengini koruması için saplarını yaktığı yabani haşhaşları düşündü. 45'liğin namlusundan çıkan mermi vücuduna girdiğinde en azından böyle bir gülümsemenin gölgesi altında ölmekten mutlu olduğunu biliyordu. Kitabın sonu. 19 Haziran 2009.